Ayrım 19.
Sayfa 160. Tamağı eden, tamağı yüzünden zenginin ayıbını görmez. Zaten hırslar, tamağlar bütün gönülleri kaplar. Yoksul bir kişi halis altın gibi derin manalı güzel sözler söylese bile kimse onu dinlemez. Kimse onun kumaşına dükkanında yer vermez. Yoksulluk, dervişlerin yoksulluğu, senin anlayacağın yoksulluk değildir. Bu sebeple yoksulluğa hor bakma. Çünkü yoksulların, mülkün malın ötesinde, celal sahibi olan Hak'tan başka türlü pek büyük manevi rızıkları vardır. Cenab-ı Hak adalet sahibidir. Adalet sahibi olanlar hiç Hak aşıklarına zulmederler mi? Adalet sahibi bir kuluna nimet verir, mal mülk ihsan eder, bir kulunu da yansın diye ateşe atar mı? Her kim iki cihanı yaratan Allah'a karşı böyle bir zanda bulunursa, onun ateşi bu zanda bulunanı yakar. El fakru fahri, ben yoksullukla övünürüm hadisi, manasız veya mecaz bir söz müdür? Hayır, onda binlerce yücelik, binlerce naz gizlidir. Allah saklasın, benim halktan bir tamağım, bir ümidim yok. Gönlümde kanaatten bir dünya var. Ey kadın, beni tamağa kapılmış görüyorsan, bu kadınca araştırmadan çık, yücel. Kanaat hakkında söylediğim sözler tamağa benzerse de rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tamağa nasıl olur da yer bulur? Sen de bir iki gün yoksulluğu dene de, yoksullukta kat kat gönül zenginliği olduğunu gör. Yoksulluğa sabret, şu usancı bırak. Çünkü yoksulluğun içinde celal sahibi Allah'ın izzeti, ikramı, lütfu, ihsanı gizlenmiştir. Yoksulluk nedeniyle yüzünü ekşitme. Kanaat yüzünden bal gibi tatlı olan mana zevki denizine batmış binlerce canı gör. Gül gibi gülbe şekerle karışmış, fakat görünüşte acılar çeken, acılıklar tadan yüz binlerce canı seyret. Gülbe şeker, gül yapraklarını şekerle karıştırarak yaptıkları bir tattı. Bu beyitte gül yaprağı şekerle nasıl kucaklaşmış, dost olmuşsa, sen de bu yoksullukla kucaklaş, dost ol da manevi değer kazan demek istiyor. Ne yazık, ne olur sen de anlayış olsaydı da ruhundan gönül sırlarının açıklanmasına yol bulunsaydı. Bu söz can memesinde bulunan manevi bir süttür. O sütü emici, çekip alıcı olmazsa iyice akmaz. Dinleyici hem gerçeği dinlemeye susamış hem de arayıcı olursa, konuşan ölü bile olsa konuşur durur. Neyi güzelleştirir, hoş bir hale getirirlerse, onu gören göz için güzelleştirirler, süsleyip püslerler. Nasıl olur da duygusuz, sağır bir kulağa çengin, tiz ve pest perdeleri çalınır? Allah miski boş yere güzel kokulu bir hale getirmedi. O güzel kokuyu burnu koku alamayan için yaratmadı. Allah yeri göğü yarattı ve aralarında birçok nur ve nar uyandırdı. Allah şu yeri yerdekiler toprağa mensup olanlar için, göğü de göktekilere, göklere mensup olanlar için yaratmıştır. Bu yüzdendir ki süfli olan aşağılık kişi ulviliğin, yüceliğin düşmanı olur. Her mekanın, her yerin isteklisi davranışları ile kendini belli eder. Ey örtünmüş, örtülere bürünmüş kadın! Sen kalkıp da bir kör adam için süslendin mi? Bedevi karısına demek istiyor ki, hanım, sen benim manevi durumumu bilmiyorsun, ben de sana anlatamıyorum. Çünkü sen mana yönünü göremeyecek derecede körsün. Benim iç yüzümü sana anlatmaya kalkışmam, kör bir adama güzel görünmek için süslenmeye benzer. Tutsam da dünyayı en değerli, görülmemiş incilerle doldursam, senin nasibin yoksa ben ne yapayım? Hanım, kavgayı, benimle uğraşmayı, yolumu vurmayı bırak. Bırakmayacaksan, bari benim yakamı bırak. İyi ile de, kötü ile de kavga edecek, didişecek halim yok. Benim gönlüm kavga şöyle dursun, barıştan bile ürküyor, kaçıyor. Susacaksan sus, yoksa şimdi kalkar, evi barkı terk eder giderim. Kadın kocasının öfkelendiğini, sinirlendiğini görünce ağlamaya başladı. Zaten ağlamak kadının tuzağıdır. Ben senden bunu beklemezdim, senden daha başka şeyler umardım, dedi. Kadın benliği bıraktı, yokluk yolunu düştü de, kocasına, ben hanım değilim, senin ayağının toprağıyım, dedi. Bedenim de, canım da, varım yoğum da hep senindir. Her şey senin elindedir, senin emrindedir. Ne emredersen o olur. Yoksulluk yüzünden sabrım kalmadı ise, bu da kendim için değil, senin için, senin rahatını düşündüğüm içindir. Dertli zamanlarımda sen bana deva oldun. Bu yüzdendir ki senin yoksul kalmanı istemiyorum. Yemin ederim ki bu ağlayış ve sızlanışlarım kendim için değildir, hep senin içindir. Allah'a yemin ederim ki ben senin önünde, senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Ben yalnız bedenimi değil, canımı bile sana kurban etmek isterim. Keşke senin canın benim canımın bu isteğini, senin uğrunda can feda edişimi sezseydi, bilseydi. Fakat sen bana karşı bu çeşit zanla düşünce, ben candan da, tenden de bıktım usandım. Ey ruhumun rahatı, huzuru! Sen bana karşı bu çeşit düşüncelere vardıktan, böyle sözler söyledikten sonra, ben artık altını, gümüşü ne yapayım? Ben onların başına toprak saçmışım. Sen ki benim canımdasın, gönlümdesin. Böyle olduğu halde sen tutuyor, bu kadarcık bir şey yüzünden benden ayrılmaya, uzaklaşmaya kalkışıyorsun. Güç, kuvvet senin elinde. Benden uzaklaşabilirsin. Fakat senin bu niyetine karşı ben candan özürler dilerim. Bir de gençliğimi yad et ki ben o zamanlar put gibi güzeldim. Sen de puta tapan bir kocaydın. Benim gönlüm senin arzuna göre aydınlanmıştır. Artık sen ne dersen o olur. Neyi pişir hazırla dersen, hemen pişti kavruldu derim. Ben senin elinde ıspanak gibiyim. İstersen beni ekşili pişir, istersen tatlılı. Kafirce sözler söylemiştim. Şimdi imana geldim. Senin vereceğin hükme, buyruğuna canla ve başla uydum. Senin büyüklüğünü anlayamamışım. Senin padişahça huyunu tanımamışım da, sana karşı terbiyesizlikte bulunmuşum, küstahlık etmişim. Fakat senin affından bir çera uyandırdım, tevbe ettim. Kınamayı, itirazı bir yana bıraktım. Kılıcı kefeni önüne koyuyorum, sana boynumu uzatıyorum, istersen vur. Acı olan ayrılıktan söz ediyorsun, ne istersen yap, fakat bunu yapma. Senin içinde benim için özürler dileyen gizli biri vardır. O, bensiz olarak benim yerime, benim için sana şefaat eder. Senden bağışlanmamı diler. Senin gönlünde benim için özürler dileyen o gizli dost, senin güzel huyun, temiz vicdanındır. Gönlüm ona güvendi de suç işlemek istedi. Ey huyu, yüz batman baldan daha tatlı olan hiddetli er. Sen de kendinden, kendi gönlünden gizlice bana acı. Böylece bu çeşit güzel, açık sözler söyleyerek duygularını dile getirirken, araya bir ağlamadır düştü. Ağlamaya başladı. Ağlamadığı zamanlar bile gönüller çeken o güzel kadının ağlaması, feryat etmesi haddi aşınca, o gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefalı kocanın gönlüne bir kıvılcım düştü. Güzel yüzüyle, edasıyla erkeği kendine esir eden kadın, bir de tutar kulluğa yönelirse, sevgisini açığa vurursa, seven ne hale gelir? Güzelliğinin ihtişamı ile seni heyecana düşüren, kibirden yüreğini tir tir titreden o güzel, senin karşında ağlamaya başlarsa ne hale girersin? Nazlanışı ile, çekingenliği ile, gönlü de, canı da eriten, kan haline getiren eşsiz bir güzel, niyaza girişir, yalvarmaya koyulursa ne olur, ne hal alır? Cevrü cefasının tuzağına düşmüş olduğumuz o dilber tutar da özür dilemeye kalkışırsa biz ona ne özürler getirebiliriz? İnsanlar için süslenmiştir ayeti gereğince Allah'ın süslediği, güzel yarattığı kadından nasıl kaçılır? Ali İmran suresinin şu mealde başlayan 14. ayetine işaret vardır. Kadınlar insanlar için süslendi. Onlara güzel gösterildi. Allah kadını erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı. Hazreti Adem nasıl olur da Hazreti Havva'dan ayrılabilir? Erkek yiğitlikte zal olur üstem olsa, kahramanlıkta Hazreti Hamza'yı bile geçse kendi kadınının esiridir. Mübarek sözleriyle cümle alemi mest eden Hazreti Muhammed bile Hazreti Ayşe'ye "Ey pembe beyaz kadın, ey Hümeyra, bana bir şeyler söyle de beni rahatlat" diye buyururdu. Su güç bakımından ateşten üstündür. Gerekince ateşe saldırır, onu söndürür. Fakat su bir kaba konunca ateş onu kaynatır. Su ile ateş arasına bir tencere girince su ateşi söndüremez de ateş suyu yok eder. Buhar halinde havaya uçurur. Görünüşte su ateşe galip olduğu gibi, sen de kadına galip isen de iç yüzden ona mağlupsun. Çünkü onu istemektesin. Böyle bir hassa ancak insanda vardır. Hayvanda ise sevgi azdır. Bu da onun noksan yaratılışındandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kadın akıllı kişilere ve gönül ehline fazlasıyla galip olur. Cahil kişiler de kadına galip gelirler. Çünkü onlar pek sert, pek kaba kişilerdir. Cahil ve kaba erkekler de incelik, lütuf, sevgi azdır. Çünkü onların yaratılışlarında hayvanlık sıfatı üstündür. Sevgi, incelik, acımak insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. Öfke ve şehvet ise hayvanlık huyudur, hayvanlık sıfatıdır. Kadın sadece bir sevgili değildir. Kadın hakkın ışığıdır, nurudur. Sanki o mahluk değildir de halıktır. Bu beyti yanlış yorumlamamalı. Her şey, bütün varlıklar Hakk'ın güzelliğinin, kudretinin, büyüklüğünün, yaratma gücünün mazharıdır, aynasıdır. Mağribi Hazretlerinin dediği gibi Allah her şeyi, bütün evreni, kendi cemalini ve celalini müşahede etmek için bir ayna olarak yarattı. Güzel bir kadının da Hakk'ın nuruna mazhar olduğu için manevi gücü vardır. Aslında kadının kendisi, kendi maddi varlığı değil de ona akseden ilahi nur ile, güzelliği ile duygulu olanları etkilemektedir. Nefsani arzularla kadın peşinde koşanlar, belden aşağı duyguların esiri olanlar bu konunun dışındadır. Onlar erkek hayvanların dişilerine yöneldikleri gibi sadece maddi yönden kadına yönelirler. İbn-i Fariz Hazretlerinin Taiyye-i Kübrası'nın 242. beyitinde buyurduğu gibi, bütün güzellerde bulunan güzellikleri Allah muvakkat bir zaman için kendi güzelliğinden onlara ihsan etmiştir. Bu sebepledir ki irfan sahibi kişilerin kadına karşı gösterdikleri sevgi aslında Hakk'ın nuruna, Hakk'ın güzelliğinedir. Her mahluk gibi kadın da fanidir. Ölmeye, çürümeye mahkumdur. Ona ariyeten verilen güzellik onun değildir. Kadının kendisi maddi varlığı ile mahluk, yaratıktır. Fakat ona belirli bir zaman için verilen Hakk'ın güzelliği, manevi gücüyle o halık, yaratıcı sayılmaktadır. Yoksa birçoklarının bu beyitten çıkacakları manaya göre kadın çocuk dünyaya getirdiği için Halik yaratıcı değildir. Bütün dişi varlıklar doğurmaktadır. Bedevi hoyrat bir adamın ölüm saatinde hoyratlıktan pişman oluşu gibi o da karısına söylediklerinden pişman oldu. Nasıl oldu da canımın canına düşmanlık ettim, nasıl oldu da canımın başına tekmeler vurdum dedi. Bedevi dedi ki, hanım söylediklerimden pişman oldum. Sana kızıp kafir oldumsa işte şimdi Müslüman oluyorum. Sana karşı günah işledim, senin suçlun oldum. Bana acı, beni birden kökümden söküp atma. Artık aksilikten, uyuşmazlıktan vazgeçtim. Emir senindir. Dilersen kılıcı çek, kından sıyır. Her ne dersen de, ben senin emrine uydum. Emrin ister iyi, ister kötü olsun, ona bakmam. Senin varlığında yok olayım. Çünkü ben aşıkım, seni seviyorum. Sevgi insanı kör eder, sağır eder. Kadın, gerçekten sen beni seviyor musun? Yoksa seviyor gibi görünerek hile ile benim sırrımı mı öğrenmek istiyorsun dedi. Erkek dedi ki, gizli sırları bilen ve Hazreti Adem'i topraktan tertemiz olarak yaratan Allah'a yemin ederim ki seni seviyorum. Dönüp huzuruna varacağım Allah hakkı için söylüyorum ki bu sözler sevgiden, yürek temizliğinden, gönül alçaklığından doğuyor. Sana karşı söylediğim bu sevgi sözleri bir imtihan gibi geliyorsa bir defacık olsun beni imtihan et. Gönlünde olanı benden gizleme ki benim gönlümde olan da ortaya çıksın. Böylece yapabileceğim her şeyi kabul edeyim. Kadının kocasına rızık arama yolunu göstermesi, kocasının da bunu kabul etmesi. Kadın dedi ki, bir güneş doğmuş, bütün alem ondan aydınlanmıştır. Bu güneş Hakk'ın vekili, Hakk'ın halifesidir. Bağdat şehri onun yüzünden bahar gibidir. O padişaha gidebilirsen, sen de padişah olursun. Ne vakte kadar değersiz kişilerin kapılarını çalacaksın? Bedevi karısına dedi ki, ben padişah huzuruna nasıl çıkabilirim? Bir bahane bulmadan onun yanına ne yüzle gidebilirim? Testimizde yağmur suyu var. İşte bu su senin malın, mülkün, sermayen, sebebindir. Bu su testisini al, yola düş. Bağdat'a padişahlar padişahına onu hediye olarak götür. Onunla huzuruna çık. De ki, bizim bundan başka hiçbir şeyimiz yok. Çölde de bundan daha iyi su bulunmaz. Her ne kadar padişahın hazinesinde ağır, değerli mallar çoktur ama orada böyle tatlı su bulunmaz. Bedevi testiye bakıp bakıp böbürleniyor. Kimin böyle bir testisi var? Öyle büyük bir padişaha gerçekten de çok değerli bir hediye, ancak ona layık bir hediye diyordu. Kadın da bilmiyordu ki orada padişahın bulunduğu yerde şeker gibi tatlı Dicle Nehri akmakta. Ve gemilerle balık ağlarıyla dopdolu olarak şehrin ortasından geçip gitmektedir. Yürü, padişahın yanına var da debdebeyi, ihtişamı gör, köşklerin altından akan duygu ırmaklarını seyret. Bizim bu çeşit duygularımız, anlayışlarımız o saf, tertemiz denize karşı ancak bir damladır. Bedevi'nin su testisini keçeye sarıp dikmesi ve ağzını kapatması. Bedevi, evet dedi, testinin kapağını sıkıca kapat, gerçekten de bu hediye bizim için çok yararlı olacaktır. Şu testiyi keçeye sar, keçeyi de güzelce dik, padişah orucunu bu su ile açsın. Çünkü dünyada hiçbir yerde bunun gibi bir su bulunmaz. İnsana neşe veren bu su zevklerin kaynağı gibidir. Hasılı Bedevi testiyi aldı, yola düştü. Gece gündüz onu taşıyıp götürüyordu. Testiye bir ziyan gelmesin diye üstüne titriyordu. Onu oturduğu çölden Bağdat şehrine kadar taşıdı. Karısı da seccadeyi yaymış namaz kılıyor. Ya Rabbi, esenlik ver. Sen sakla, diye yalvarıp duruyordu. Kötü kişilerden, alçaklardan suyumuzu koru. O değerli inciyi o denize sen ulaştır. Kocam uyanıktır, hünerlidir ama o incinin binlerce düşmanı vardır. Kadının duaları, ağlayıp sızlamaları, bedevinin de dertlere düşmesi, çöllerde ağır yük altında ezilişi yüzünden Allah acıdı da, bedevi hırsızlara çaldırmadan, taşlara çarptırmadan sağ salim olarak testiyi halifenin şehrine kadar götürdü. Orada nimetlerle dolu bir hacet kapısı gördü. Bütün ihtiyaç sahipleri o kapıdan nasiplerini alıyorlardı. Her an her yandan bir ihtiyaç sahibi geliyor, o kapıdan ihsanlar elde ediyor, ihtiyacını gideriyordu. O kapı ateşe tapana da, inanan kişiye de, güzele de, çirkine de açıktı. Cennet gibi belirli kişilerin değil, güneş gibi, yağmur gibi herkesindi. Bedevi halifenin huzurunda bazı insanlar gördü ki, bunlar süslenmiş, püslenmiş, göze girmiş kişilerdi. Diğer bir kısmı da ayakta durmakta, sıra beklemekteydiler. Sanki İsrafil'in suru ile dirilmiş insanlar gibi, Süleyman'dan karıncaya kadar her tabakaya mensup kişiler orada toplanmışlardı. Neml suresinin 18-19. Ayetlerinde Süleyman peygamber, Karınca Vadisi'ne geldiği zaman bir karıncanın karıncalara "Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin" diye bağırdığını, Süleyman aleyhisselam duyunca gülümsediği anlatılır. Arifler bu hadiseye şu rivayeti de eklemişlerdir. Süleyman "Ben bir peygamberim, hiç sizi çiğner miyim?" demiş. O bağıran karınca da "Maksadım başkaydı. Senin debdebeni görür, seyre dalarlar da Allah'ı zikretmeyi unuturlar. Onun için bunları söyledim" der. İslami edebiyatta büyüklük ile zavallılık bu ayete dayanılarak Süleyman ve karınca ile simgelenmiştir. Suret ehli, yani görünüşe önem veren, dünyaya bağlı kişiler süslü elbiselere bürünmüşler, incilere, cevherlere gömülmüşlerdi. Mana denizinden olanlar da mana denizine dalmışlardı. Hayattan bir şey beklemeyenler, gözü ilerlerde olmayanlar ummadıklarını bulmuşlardı. Dünya isteğinde bulunanlar ise akıl almaz nimetlere erişmişlerdi. Yoksul nasıl iyiliğe, iyilik sahibine aşık ise, iyilik sahibinin iyiliği de yoksula aşıktır.